Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Catherine Buton'un Shouting Won't Help adlı kitabı. Yetişkinlikte başlayan işitme kaybını kişisel deneyim, tıbbi bilgi ve toplumsal eleştiriyle birleştiren bir anı ve inceleme çalışmasıdır. Eski bir New York Times editörü olan Buton, 30'lu yaşlarında başlayan ve yıllar içinde ağırlaşan işitme kaybını anlatırken, bu durumun yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilmesine karşı çıkar. Kitabın amacı, işitme kaybının görünmeyen ama gündelik ilişkileri. Mesleki hayatı ve benlik algısını derinden etkileyen bir engellilik olduğunu görünür kılmaktır. Buton, kendi gecikmiş kabullenişini, işitme cihazı kullanmaya yönelik direncini ve daha sonra koklear implantla yaşadığı uyum sürecini açık biçimde ele alır. Aynı zamanda doktorlar, odyologlar ve araştırmacılarla yaptığı görüşmelerden yararlanır. Ortaya çıkan çalışma yalnızca duyamamanın fizyolojik yönünü değil, konuşmaları kaçırmanın yarattığı utancı, yalnızlığı ve iletişim eşitsizliğini de inceleyen pratik yönü güçlü bir kitaptır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, işitme kaybını yaşlılığa indirgemeyen yetişkin başlangıçlı tablo. Kitabın temel düzeltmelerinden biri, işitme kaybının yalnızca ileri yaşların kaçınılmaz sonucu olduğu varsayımıdır. Buton, kendi deneyimi üzerinden sorunun yetişkinliğin daha erken dönemlerinde başlayabildiğini ve nedeninin her zaman açıkça belirlenemediğini vurgular. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü genç ya da orta yaşlı bir kişinin işitme zorluğu yaşaması çoğu zaman çevresi tarafından fark edilmez veya ciddiye alınmaz. Kişi de yaşlılıkla özdeşleştirilen bir cihazı kullanmanın kendisine yakışmadığını düşünebilir. Böylece belirtiyle karşılaşma, yardım arama ve uygun desteğe erişme arasında uzun bir gecikme doğar. Buton'un anlatısında işitme kaybı tek bir anda çözülecek teknik bir sorun değildir. Toplantılarda konuşulanları izleme, restoranlarda sohbet etme, telefonda iletişim kurma ve insanların tepkilerini doğru yorumlama gibi çok sayıda sıradan faaliyet üzerinde birikimli etkiler yaratır. Kitap, duymayı basitçe sesin varlığı olarak görmez. Asıl mesele, konuşmayı ayırt etmek, bağlamı yakalamak ve sosyal katılımı sürdürebilmektir. Bu ayrım, işitme testindeki sonuçlarla kişinin günlük yaşamda yaşadığı güçlüğün her zaman aynı görünmeyebileceğini açıklar. Böylece yazar, erken farkındalık ve değerlendirme ihtiyacını, korku yaratmadan fakat ihmali de normalleştirmeden ele alır. İkinci olarak, inkar. Utanç ve damgalanmanın yardım aramayı geciktirmesi, Buton'un en güçlü tarafı, işitme kaybının duygusal maliyetini teknik açıklamalardan ayırmamasıdır. Kendi işitme kaybını uzun süre gizlemeye ve etkisini küçümsemeye çalıştığını dürüstçe anlatır. Bu tavır, yalnızca bireysel bir inat değildir. İşitme cihazlarının yaşlılık, zihinsel yetersizlik, dalgınlık ya da mesleki yetersizlikle ilişkilendirilmesi, İnsanların destek almaktan çekinmesine yol açan kültürel bir damgalanmadır. Kitapta bu damgalamanın sonucu görünürdür. İnsan konuşmaları yanlış anladığında, tekrar sormaktan yorulduğunda veya bir toplantıda katkı veremediğinde dışarıdan ilgisiz, uzak ya da hazırlıksız görünebilir. Oysa davranışın arkasında çoğu kez bilgi eksikliği değil, erişilemeyen konuşma vardır. Buton, İşitme cihazı takmamanın kişiyi daha genç göstermediği yönündeki düşünceyi bu bağlamda sorgular. Cihazı reddetmek, iletişimdeki aksaklıkları artırarak tam tersine yanlış izlenimler doğurabilir. Yazarın anı türündeki açıklığı burada işlevseldir.
Oker, yardım aramayı erteleyen kişinin mantıksız ya da umursamaz olmadığını, kabul sürecinin kimlik, görünürlük ve kontrol duygusuyla ilgili olduğunu kavrar.
Bu nedenle kitap, tıbbi müdahaleyi tek başına yeterli cevap saymaz. Utançla baş etmek, ihtiyaçları açıkça ifade etmek ve çevreden makul uyum talep etmek de işitme sağlığının parçasıdır. Üçüncü olarak, neden bağırmak iletişimi düzeltmez, konuşma koşulları neyi değiştirir, başlıkta yer alan fikir, kitabın en kullanışlı iletişim dersidir. İşitme kaybı yaşayan birine daha yüksek sesle konuşmak, özellikle sorun konuşmanın anlaşılmasındaysa, çoğu zaman çözüm üretmez. Buton, arka plan gürültüsü, kötü akustik, yetersiz ışık ve aynı anda konuşan birden fazla kişinin iletişimi zorlaştırdığını gösterir.
Böyle durumlarda sesin şiddetini artırmak, kelimelerin ayırt edilebilirliğini otomatik olarak yükseltmez.
Hatta bağırmak, konuşmanın doğal ritmini ve ses kalitesini bozabilir. Bunun yerine açık artikülasyon, normal bir ses tonu, yüz yüze konuşma ve konuşma sırasına dikkat etme daha anlamlı desteklerdir. Işık da önem taşır. Çünkü dudak hareketleri ve yüz ifadeleri konuşmanın anlaşılmasına yardımcı olan görsel ipuçları sağlar. Kitap, işiten kişilerin sık yaptığı iki hatayı özellikle görünür kılar. Birincisi, duyulmadığı anlaşılan bir bilgiyi önemsiz sayıp konuyu kapatmaktır. İkincisi ise kişinin kulağına eğilip fısıldamaktır. Bu tona göre eksik kalan bilgi, duyamayan kişi için de önemlidir ve fısıltı anlaşılabilirliği artırmaz. Bu öneriler basit görünür ama aile yemeklerinden iş toplantılarına kadar pek çok ortamda katılımı belirler. Kitabın değeri, sorumluluğu yalnızca işitme kaybı yaşayan kişiye yüklememesidir. İyi iletişim, konuşmacının ve ortamı düzenleyenlerin de ortak görevidir. Dördüncü olarak, işitme cihazı ve koklear implantın teknik araçtan uyum sürecine dönüşmesi, buton. İşitme teknolojisini mucizevi ve anında tamamlanan bir çözüm olarak sunmaz. İşitme cihazı kullanımı, ayarların yapılmasını, farklı ses ortamlarına alışmayı ve kişinin değişen işitme deneyimini yorumlamayı gerektirir. Yazarın daha sonra koklear implantla ilgili deneyimi de aynı gerçeği destekler. Teknoloji ses dünyasına erişimi genişletebilir, ancak beynin yeni ya da yeniden kazanılmış ses bilgisini işlemeyi öğrenmesi zaman ister. Bu nedenle cihazın varlığıyla konuşmayı rahatça anlama arasında doğrudan ve sabit bir eşitlik kurulamaz. Kitap, bu uyum çalışmasının profesyonel takip ve rehabilitasyonla bağlantılı olduğunu gösterir. Böyle bir çerçeve, cihaz kullananların neden bazen hala gürültülü yerlerde zorlandığını anlamaya yardım eder. Ayrıca işitme cihazlarının maliyetini ve sigorta kapsamının sınırlı olmasını da önemli bir erişim meselesi olarak ele alır. Yüksek fiyatlar, kişilerin değerlendirme yaptırmasını ya da önerilen teknolojiyi edinmesini engelleyebilir. Buton'un yaklaşımında bu, kişisel tercih meselesinden öte bir kamu sağlığı sorunudur. Tedavi edilmemiş işitme kaybı, iş yaşamındaki fırsatları, eğitim erişimini ve sosyal bağları etkileyebilir. Dolayısıyla kitabın teknoloji tartışması iki yönlüdür. Bir yandan cihazların kişiye yeniden katılım olanağı sunan somut faydasını kabul eder. Öte yandan bu faydanın eğitim, bakım, maliyet ve erişilebilir ortamlar olmadan eşit biçimde dağıtılamayacağını hatırlatır. Son olarak, görünmeyen engelliliğin iş hayatı ve sosyal ilişkilerde yarattığı eşitsizlik, Buton'un gazete editörlüğü deneyimi. İşitme kaybının mesleki ortamda nasıl görünmezleştiğini somutlaştırır. Toplantılarda konuşmalar hızlı ilerlediğinde, birkaç kişi aynı anda söz aldığında veya konuşmacı uzakta kaldığında işitme kaybı olan kişi bilgiyi parçalı alabilir. Bu durum dışarıdan pasiflik ya da hazırlıksızlık gibi okunabilir. Oysa kişi, konuşulanları anlamak için yoğun bir zihinsel çaba harcıyor olabilir. Kitap bu nedenle işitme kaybını yalnızca kulakla ilgili bir sorun değil, bilgiye ve sosyal alışverişe erişim sorunu olarak konumlandırır. Benzer baskılar arkadaş buluşmalarında ve aile ortamlarında da görülür. Gürültülü bir lokantada sohbeti takip edememek, sürekli tekrar istemek ya da yanlış yanıt vermekten korkmak, zamanla kişinin bu ortamlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Buton, yalnızlığın burada doğrudan duyamamaktan değil, iletişim düzeninin kişiyi dışarıda bırakmasından kaynaklandığını düşündürür. Kitabın toplumsal eleştirisi bu noktada belirgindir. İşitme kaybı görünür bir destek ihtiyacı yaratmadığında, çevre çoğu zaman uyum sağlamayı aklına getirmez. Daha iyi aydınlatılmış alanlar, sırayla konuşma, yazılı bilgi desteği ve açık iletişim alışkanlıkları küçük düzenlemeler gibi görünür. Ancak bunlar, kişinin konuşmanın kenarında kalmasıyla tam olarak katılması arasındaki farkı yaratabilir. Buton'un anlatısı, iş yerleri ve yakın çevre için empati soyut bir iyi niyet yerine uygulanabilir iletişim davranışlarına bağlar. Sonuç olarak,
shouting won't help. İşitme kaybı yaşayan yetişkinler için olduğu kadar onların eşleri, aileleri, arkadaşları, iş arkadaşları,
yöneticileri ve bakım verenleri için de değerli bir kitaptır. İşitme güçlüğünü yeni fark eden okur, Buton'un inkar, mahcubiyet ve uyum sürecini anlatışında kendi deneyimine yakın noktalar bulabilir. Yakın çevredeki okur ise iyi niyetli ama etkisiz davranışların, örneğin bağırmanın, fısıldamanın ya da eksik kalan bilgiyi önemsiz saymanın neden sorun yarattığını daha iyi anlayabilir. Kitabın pratik yararı, iletişim koşullarının değiştirilebileceğini göstermesidir. Daha açık konuşmak, yüz yüze iletişim kurmak, ortam gürültüsünü hesaba katmak ve konuşma sırasına dikkat etmek çoğu zaman erişilebilirliği artırır. Entelektüel düzeyde ise eser, görünmeyen engelliliğin nasıl yanlış yorumlandığını ve sağlık hizmetlerine erişimin ekonomik boyutunu tartışmaya açar. Benzer sağlık anılarından ayrıldığı nokta, salt kişisel bir hastalık öyküsü olmamasıdır. Buton, kendi yaşamını merkez alsa da, odyoloji, nörobilim, cihaz teknolojileri ve kamu politikası ile ilgili görüşleri anlatıya dahil eder. Buna rağmen kitap, çocukluk çağındaki işitme kaybını ya da kültürel sağır topluluğun deneyimini kapsamlı biçimde ele alma iddiasında değildir. O da sonradan işitme kaybı yaşayan yetişkinlerdir. Bu sınırlılık açıkken kitabın gücü de buradadır. Okura belirli bir deneyimin duygusal ve toplumsal gerçekliğini anlaşılır ve somut bir dille aktarır. Destek olmak isterseniz Catherine Buton kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.